Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Modern İnsanın Ruh Arayışı, Carl Gustav Jung'un 1933 yılında yayımlanan analitik psikolojinin temel sorularını bir araya getiren 11 denemelik kitabıdır. Roman ya da tek çizgide ilerleyen bir kuramsal el kitabı değildir. Rüyaların yorumlanmasından psikoterapinin amaçlarına, psikolojik tiplere, yaşamın evrelerine, İlkel insan düşüncesine, sanat ile dine uzanan geniş bir inceleme sunar. Jung'un temel amacı, modern insanın yalnızca bastırılmış dürtülerle değil anlam kaybı, manevi yönsüzlük ve bilinç dışının ihmal edilmesiyle de mücadele ettiğini göstermektir. Bu nedenle kitap, Freud'un psikanalizinden ayrıldığı noktaları açıklar fakat tartışmayı salt bir kuram rekabetine indirgemez. Jung, ruhsal iyileşmenin kişinin bilinçli tutumuyla bilinç dışı yaşantısı arasında daha dengeli bir ilişki kurmasını gerektirdiğini savunur. Kitap, bugün bazı tarihsel ve bilimsel varsayımları tartışmalı görünse de, psikoloji, kültür, sembol, inanç ve kişisel anlam meseleleriyle birlikte düşünmesi bakımından önemini korur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak rüyalar, bastırılmış isteğin şifresi değil, ruhsal durumun canlı göstergesidir, Jung. Rüya çözümlemesini psikoterapinin pratik araçlarından biri olarak ele alır. Ancak rüyayı yalnızca kabul edilemez bir isteğin kılık değiştirmiş doyumu sayan dar bir açıklamayla sınırlandırmaz. Ona göre rüya, bilinçli benliğin görmediği, küçümsediği ya da tek yanlı biçimde yaşadığı ruhsal unsurları görüntülerle görünür kılabilir. Bu yaklaşımda rüyadaki bir imge için herkes adına geçerli, hazır bir sözlük kullanmak yeterli değildir. İmgenin, rüyayı gören kişinin hayatındaki çağrışımları, duygusal durumu ve rüyaların zaman içindeki dizisi dikkate alınmalıdır. Jung'un vurgusu, rüyayı zorla önceden kurulmuş bir teoriye uydurmamak, rüyanın kendi malzemesini dikkatle izlemektir. Rüya kaydı tutma önerisi de buradan doğar. Tek bir rüya kesin hüküm vermeyebilir, fakat yinelenen imgeler ve duygular, kişinin iç çatışmalarını ya da gelişim ihtiyacını daha anlaşılır hale getirebilir. Jung için asıl mesele, rüyanın anlamını bulup entelektüel bir bilgi edinmek değildir. Bilinç dışı içeriğin bilinçli yaşama katılmasıdır. Böylece insanın iç dünyasıyla gündelik tutumu arasındaki kopukluk azalabilir. Bu düşünce, rüyaları kehanet gibi görmeyi değil, ruhsal dengeye ilişkin veriler olarak dikkatle değerlendirmeyi gerektirir. İkinci olarak, kolektif bilinç dışı ve arketipler, kişisel tarihin ötesindeki simgesel kalıpları açıklar, kitabın ayırt edici kavramlarından biri, kolektif bilinç dışıdır. Jung, kişinin unutulmuş anıları, bastırmaları ve kişisel deneyimlerinden oluşan kişisel bilinç dışının ötesinde, insanlığın ortak ruhsal mirasına bağlı daha derin bir katman bulunduğunu öne sürer. Arketipler, bu katmanın biçim verici öğeleridir. Bunlar, herkesin zihninde aynı içerikle duran hazır hikayeler değildir. Daha çok rüyalarda, mitlerde, dinlerde ve sanatsal imgelerde farklı biçimler alabilen temel tasarım eğilimleridir. Jung'un ilkel psikoloji, karşılaştırmalı din ve mitolojiye yönelmesinin nedeni budur. Farklı toplumların simgeleri arasındaki benzerlikler ona göre yalnızca tarihsel etkilenmeyle açıklanamaz. Bu iddia günümüz deneysel psikolojisinin ölçüm yöntemleriyle doğrudan doğrulanmış bir model olarak kabul edilmez. Yine de Jung'un yaklaşımı, bireysel sorunların kültürel anlatılar, korkular ve anlam arayışlarıyla nasıl bağ kurduğunu düşünmeye imkan verir. Özellikle bir rüyadaki ya da edebi eserdeki güçlü imgenin neden kişisel anının ötesine taşan bir etki bıraktığını açıklamaya çalışır. Kitapta arketip fikri, insanı soyut bir kategoriye indirgemek için değil, kişisel deneyim ile ortak insanlık sembolleri arasındaki karşılıklı etkiyi incelemek için kullanılır. Üçüncü olarak, psikoterapinin dört evresi tedaviyi uyum ve dönüşüm sorunu olarak kurar, Jung, modern psikoterapiyi tek bir teknikten ibaret görmez. Kitapta tartıştığı şema, itiraf, açıklama, eğitim ve dönüşüm diye çevrilebilecek dört yönelimi ayırır. İtiraf aşaması, kişinin sakladığı, utandığı ya da kabul etmekte zorlandığı yaşantıları dile getirmesiyle ilgili arındırıcı boyutu anlatır. Açıklama aşamasında, belirtiler ve çatışmalar bilinç dışı süreçlerle ilişkilendirilerek anlaşılmaya çalışılır. Jung, bu noktada Freud ve Adler'in farklı açıklama çerçevelerinin psikoterapiye katkısını tanır. fakat açıklamanın tek başına yeterli olmadığını söyler. Eğitim aşaması, kişinin içgörüsünü gündelik ilişkilere, işe ve toplumsal hayata taşıyabilmesini, yani daha gerçekçi bir uyum geliştirmesini kapsar.
Dönüşüm ise daha karmaşık bir ihtiyaca yanıt verir. Bazı insanlar toplumsal hayata uyum sağlayamadıkları için yardıma ihtiyaç duyar.
Bazıları ise dışarıdan uyumlu görünmesine rağmen kendi hayatlarının anlamını kuramadıkları için sıkışır. Jung'un dikkat çektiği nokta şudur. Bir insanı özgürleştiren çözüm başka bir insan için baskı haline gelebilir. Bu nedenle terapi, herkesi aynı normal kalıba yerleştirme girişimi olmamalıdır. Kitap, ruhsal yardımın hem geçmişteki nedenleri kavramayı hem de kişinin gelecekte nasıl yaşayacağını ele almayı gerektirdiğini savunur. Bu görüş, semptom azaltmanın yanında kişisel yönelim ve anlam sorusuna da yer açar. Dördüncü olarak, Freud ve Adler'den ayrılış. İnsan davranışını tek bir güdüye bağlamayı reddeder. Jung, Freud'dan kopuşunu kişisel bir polemik olarak sunmaktan çok, psikolojik açıklamanın sınırları üzerine bir tartışma olarak ele alır. Freud'un haz ilkesine ve cinselliğin ruhsal yaşamdaki rolüne yaptığı vurgunun önemli olduğunu kabul eder. Adler'in aşağılık duygusu ve güç sistemi çevresinde geliştirdiği görüşleri de ciddiye alır. Buna karşılık, insan ruhunun bütün olaylarını esas olarak cinsel dürtüye ya da iktidar arzusuna indirgemenin yetersiz kaldığını düşünür. Ona göre aynı belirti. Aynı rüya ya da aynı davranış, kişinin geçmişindeki bir nedene işaret edebileceği gibi henüz gerçekleşmemiş gelişim imkanlarıyla da ilgili olabilir. Bu bakış, psikolojinin yalnızca geriye dönük, neden arayan bir açıklama olmaması gerektiği anlamına gelir. Jung, ruhsal süreçlerin amaçlı ya da geleceğe dönük bir yön taşıyabileceğini de inceler.
Örneğin kriz, sadece çözülmesi gereken bir bozukluk değil, kişinin daralmış yaşam tutumunu yeniden düzenleme ihtiyacının belirtisi olabilir.
Bu, her acıyı olumlu ya da zorunlu gelişim saymak değildir. Daha çok, insanı tek nedene indirgemeden değerlendirme çağrısıdır. Kitabın Freud sonrası önemi de buradadır. Jung, klinik gözlemi mitoloji, din ve kültürel sembollerle ilişkilendirirken, psikolojik açıklamanın biyolojik dürtüler kadar değerler ve anlamlar tarafından da biçimlendiğini öne sürer. Son olarak, modern insanın manevi bunalımı, psikoloji ile din arasındaki gerilimde incelenir. Kitabın son bölümlerinde Jung, modern uygarlığın ruhsal sorununu yalnızca bireysel nevroz düzeyinde ele almaz. Bilimsel akılcılığın ve geleneksel inançların dönüşümünün birçok insan için ortak anlam çerçevelerini zayıflattığını düşünür. Onun dinle ilgisi belirli bir inancı kanıtlama ya da psikolojiyi teolojiye dönüştürme amacı taşımaz. Dini imgelerin, ritüellerin ve inanç deneyimlerinin insan ruhunda taşıdığı işlevi anlamaya yöneliktir. Jung'a göre bu alanları tümüyle yanılsama diye kenara itmek, bazı insanların yaşadığı anlam, suçluluk, ölüm ve bütünlük sorularını yanıtsız bırakabilir. Bu yüzden psikoterapist ile din görevlisinin rollerini karşılaştırır.
Her ikisinin de insanın acısı, vicdanı ve yön arayışıyla karşılaştığını belirtir, ancak görevlerini özdeş saymaz.
Psikoterapinin klinik sınırları vardır, dinin de psikolojik belirtileri tek başına çözme iddiası yeterli olmayabilir. Jung'un önerisi, insanın manevi ihtiyaçlarını küçümsemeyen daha geniş bir ruh anlayışıdır.
Türkiye gibi dinin, modernleşmenin ve farklı kültürel mirasların gündelik hayatta iç içe geçtiği toplumlarda bu tartışma özellikle düşündürücüdür.
Yine de Jung'un dinler ve ilkel toplumlar hakkında döneminin diliyle yaptığı bazı genellemeler, günümüz antropolojisinin daha eleştirel ölçütleriyle okunmalıdır. Kitabın kalıcı sorusu şudur, maddi uyum sağlanmış olsa bile insan hayatına hangi anlamla yön verecektir?
Sonuç olarak modern insanın ruh arayışı, Jung'a ilk kez yaklaşan okurlar için güçlü fakat kolay olmayan bir başlangıç kitabıdır.
Psikoloji, psikiyatri tarihi, rüya çalışmaları, din psikolojisi, edebiyat ve kültürel sembollerle ilgilenenler kitaptan özellikle verim alabilir.
Güncel klinik uygulama arayanlar ise metni çağdaş tanı ve tedavi kılavuzu gibi değil.
Psikoterapinin amaçları üzerine tarihsel ve felsefi bir tartışma olarak okumalıdır. Jung'un bazı kavramları, özellikle kolektif bilinç dışı ve arketipler, bilimsel olarak sınanabilirlik bakımından tartışmalıdır. Ayrıca kitabın yazıldığı dönemin Avrupa merkezli kültür dili eleştirel mesafeyi gerekli kılar. Buna rağmen eser, ruhsal sıkıntıyı sadece belirti, dürtü veya davranış bozukluğu üzerinden açıklamayı reddetmesiyle önem taşır.
Rüyaları kişisel deneyimin bağlamında ele alır, insanın toplumsal uyum ihtiyacını kabul eder. Ama uyumun tek başına iyi yaşam anlamına gelmeyeceğini de hatırlatır. Freud, merkezli erken psikanaliz metinlerinden farklı olarak, mit, din, sanat ve yaşamın ikinci yarısındaki anlam arayışını psikolojik incelemenin dışına itmez. Benzer popüler Jung kitaplarından ayrılan yönü ise kavramları yalnızca ilham verici simgeler halinde sunmamasıdır. Jung burada terapi pratiğinin sorunlarını, kuramsal ayrılıklarını ve modern kültür eleştirisini birlikte tartışır. Okyar, bu kitaptan kesin cevaplar değil, insan ruhunu geçmiş, toplum, sembol ve gelecek yönelimiyle birlikte düşünmeyi sağlayan kapsamlı sorular edinir. Destek olmak isterseniz J.G. Jung kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.